Ayrım 37, Cehennem, Dan Brown, sayfa 519. 94. Bölüm. Robert Langdon bir koşucu olmasa da yıllarca yüzmek bacaklarını güçlendirmişti ve adımları uzundu. Saniyeler içinde köşeyi döndü ve kendini daha geniş bir caddede buldu. Gözleriyle kaldırımları taradı. Burada bir yerde olmalı. Yağmur dinmişti. Bulunduğu köşeden aydınlık sokağın tamamını görebiliyordu. Saklanacak hiçbir yer yoktu. Sienna kayıplara karışmıştı. Langdon durup ellerini kalçalarına koyarak nefes nefese ıslak sokağı inceledi. Görebildiği tek hareketlilik 50 metre ileride İstanbul'un modern otobüslerinden birinin hareket ederek caddeye çıkışıydı. Sienna şehir otobüsüne mi bindi? Bu çok riskliydi. Herkesin onu aradığını bile bile otobüse binerek kendini tehlikeye atar mıydı? Ama kimsenin onu köşeyi dönerken görmediğini düşünüyorsa ve otobüs tesadüfen mükemmel bir zamanlamayla tam o sırada oradan hareket ediyorsa. Belki. Otobüsün tepesindeki güzergah tabelasına programlanabilir LED ışıklarla bir kelime yazılmıştı. Galata. Langdon bir restoranın tentesi altında duran yaşlıca bir adama doğru hızla yürüdü. Langdon adamın önünde durup nefes nefese "Affedersiniz" dedi, "İngilizce biliyor musunuz?" Langdon'ın sesindeki telaştan kuşkulanmış gibi görünen adam "Tabii ki" dedi. "Galata, bu bir yerin ismi mi?" Adam "Galata" dedi. "Galata Köprüsü, Galata Kulesi, Galata Rıhtımı." Langdon kalkan otobüsü gösterdi. "Galata, otobüsün gittiği yer." Yaşlı adam kalkan otobüsün arkasından bakıp "Galata Köprüsü" diye cevapladı. "Eski şehirden ayrılıp Haliç'in üzerinden geçer." Langdon inler gibi bir ses çıkarıp gözleriyle tekrar sokağı taradı ama Sienna'ya ait bir işaret göremedi. Her yerde sirenler çalıyordu. Acil durum müdahale araçları hızla yanlarından geçerek sarnıca doğru ilerlediler. Telaşlanan adam "Neler oluyor?" diye sordu. "Her şey yolunda mı?" Langdon tekrar gitmekte olan otobüsün arkasından baktı. Bunun bir kumar olduğunu biliyordu ama başka şansı yoktu. Langdon "Hayır efendim" diye cevapladı. "Acil bir durum söz konusu ve yardımınıza ihtiyacım var." Bir valenin gümüş rengi gösterişli bir Bentley'e yanaştırdığı kaldırımı göstererek "Bu sizin arabanız mı?" diye sordu. "Evet ama..." "Langdon, bir şoföre ihtiyacım var" dedi. "Yeni tanıştığımızı biliyorum ama çok kötü bir şey oluyor. Bu bir ölüm kalım meselesi." Yaşlı adam sanki içini okumaya çalışıyormuş gibi uzun bir süre profesörün gözlerinin içine baktı. Sonunda başını salladı. "O zaman arabaya atlasan iyi edersin." Bentley kükreyerek hareket ederken Langdon koltuğuna yapıştı. Adamın tecrübeli bir sürücü olduğu ve otobüsü yakalamak için trafikte zigzaklar çizmekten zevk aldığı belliydi. 3 blok sonra Bentley otobüsün tam arkasındaydı. Langdon koltuğunda öne doğru uzanıp gözlerini kısarak aracın arka penceresine baktı. İçindeki ışık yetersizdi. Langdon yolcuların belli belirsiz silüetlerini görebiliyordu. "Langdon, otobüsü gözden kaybetmeyin lütfen" dedi. "Telefonunuz var mı?" Adam cebinden bir cep telefonu çıkarıp yolcusuna uzattı. Langdon ona tekrar tekrar teşekkür ettikten sonra kimi arayacağını bilmediğini fark etti. Sinski ve Brüder'in iletişim numaraları onda yoktu ve DSÖ'nün İsviçre'deki ofisine ulaşmak çok uzun sürebilirdi. Langdon "Polisin numarası nedir?" diye sordu. Adam 155 diye cevapladı. "Tüm İstanbul için." Langdon numarayı çevirip bekledi. Hat uzun süre çaldı. Sonunda hatların yoğun olduğunu ve beklemeye devam etmesini bildiren Türkçe ve İngilizce bir kayıt mesajı cevap verdi. Langdon hatlardaki yoğunluğun sarnıştaki krizle bir ilgisi olup olmadığını merak etti. Batık Saray'da büyük ihtimalle o sırada büyük bir kargaşa yaşanıyordu. Brüder'in orada ne bulmuş olabileceğini düşünürken içini bir korku kapladı. Sienna ondan önce suya girmişti. İleride otobüsün fren lambaları yandı ve araç bir otobüs durağında durdu. Bentley'in sürücüsü Langdon'ın inip binen yolcuları görebilmesi için otobüsün yaklaşık 1,5 metre arkasında durdu. Otobüsten sadece 3 kişi indi. Hepsi erkekti. Ama Sienna'nın kılık değiştirmekte çok başarılı olduğunu bilen Langdon yine de hepsini dikkatle inceledi. Gözleri tekrar otobüsün arka penceresine kaydı. Aracın camları koyu renkte ama artık içerideki ışıkların hepsi yandığı için Langdon otobüsteki yolcuları daha net görebiliyordu. Boynunu uzatıp yüzünü Bentley'in ön camına iyice yaklaştırarak Sienna'yı aradı. ''Lütfen yanlış bir kumar oynamış olmayayım.'' Sonra onu gördü. Otobüsün en arkasında zayıf omuzların üzerinde yükselen tıraşlı bir kafa vardı. ''Bu ancak Sienna olabilir.'' Otobüs ilerlerken ışıklar tekrar söndü. Ama ışıklar sönmeden hemen önce kafası arkaya doğru dönüp arka pencereden dışarı bakmıştı. Langdon Bentley'in koltuğunda aşağı doğru kaydı. ''Beni gördü mü?'' Yaşlı sürücü otobüsün peşine takılmıştı bile. Yol denize doğru inmeye başlamıştı ve Langdon ileride denizin üzerinde uzanan alçak köprünün ışıklarını görebiliyordu. Köprünün üstünde sıkışık bir trafik vardı. Aslında köprü girişine yakın tüm bölge tıkanmış gibiydi. ''Adam Mısır Çarşısı'' dedi. ''Yağmurlu günlerde çok popülerdir.'' Adam kıyının yakınındaki bir yapıyı gösterdi. İstanbul'un en muhteşem mimarilerinden biri olan Yeni Cami'nin, Langdon onu ünlü ikiz minarelerinden tanımıştı, gölgesinde kalan Mısır Çarşısı, Amerikan alışveriş merkezlerinden daha büyük görünüyordu. Langdon kemerli kapısından içeri girip çıkan insan silini görebiliyordu. Arabanın içinde cılız bir alo sesi duyuldu. Acil durum, alo. Langdon elindeki telefona baktı. Polis. Langdon telefonu kulağına götürerek, evet alo dedi. Benim adım Robert Langdon. Dünya Sağlık Örgütü için çalışıyorum. Şehrin sarnıcında büyük bir kriz yaşanıyor ve bundan sonra Mısır Çarşısı içinde ve şu anda... Santral görevlisi sizi hemen bağlıyor. Durun ama Langdon... Bentley'in sürücüsü korku dolu bir ifadeyle dönüp ona baktı. Sarnıçta kriz mi var? Langdon tam açıklama yapmak üzereyken sürücünün yüzünün aniden kıpkırmızı parladığını gördü. Fren lambaları. Sürücü önüne döndü ve Bentley son anda otobüsün arkasında durdu. Otobüsün ışıkları tekrar yanınca Langdon Sienna'yı net bir şekilde gördü. Arka kapıda durmuş, otobüsten inmek için kapıyı yumrukluyordu. Langdon beni gördü diye düşündü. Sienna kuşkusuz Galata Köprüsü'nün üzerindeki trafiği de görmüş ve yakalanma riskine giremeyeceğini düşünmüştü. Langdon anında Bentley'in kapısını açtı ama genç kadın çoktan otobüsten fırlayıp gecenin içine karışmıştı. Langdon cep telefonunu sahibine doğru fırlattı. ''Polise olanları anlatın, bölgeyi kuşatmalarını söyleyin.'' Yaşlı adam korku dolu gözlerle ona bakıyordu. Langdon ''Teşekkür ederim.'' diye seslendi. ''Teşekkürler.'' Langdon bunu söyledikten sonra Mısır Çarşısı'nın etrafında dolanan kalabalığın arasına dalan Sienna'nın arkasından koşmaya başladı. 95. Bölüm. İstanbul'un 300 yıllık Mısır Çarşısı dünyadaki en büyük kapalı alışveriş mekanlarından biridir. L şeklinde inşa edilmiş olan yapının yüzlerce dükkana bölünmüş 88 kemerli odası bulunur. Yerli esnaf burada tüm dünyadan getirilen envai çeşit yenilebilir lezzeti coşkuyla satar. Baharatlar, meyveler, bitkiler ve İstanbul'un her yerinde bulunabilen bir tür şekerleme olan Türk lokumu. Gotik bir kemeri olan pazarın devasa taş girişi Çiçek Pazarı sokakla Tahmis Sokağın köşesindeydi ve buradan günde 300 binden fazla ziyaretçinin geçtiği söylenirdi. Langdon kalabalık girişe yaklaşırken bu akşam 300 bin kişinin de orada olduğunu hissetti. Gözlerini Sienna'dan ayırmadan hala koşuyordu. Şimdi yalnızca 20 metre ileride pazarın girişine doğru koşan Sienna hiç duracakmış gibi gözükmüyordu. Sienna kemerli kapıya vardığında kalabalıkla karşılaştı. İnsanların arasından kıvrılıp kendine elleriyle yol açtı. Eşikten geçtiği anda geriye doğru şöyle bir baktı. Langdon onun gözlerinde korkuyla kaçan küçük bir kızın ürkekliğini gördü. Çaresiz ve çılgına dönmüş. ''Sienna!'' diye seslendi. Ne var ki Sienna insan denizine daldı ve gözden kayboldu. Onun ardından kalabalığa dalan Langdon onu pazarın batı koridorunda görünceye dek insanlara çarparak, iterek, boynunu uzatarak ilerledi. Yolun iki yanına egzotik baharat fıçıları yerleştirilmişti. Hint körüsü, İran safranı, Çin çiçek çayı. Baharatların göz kamaştırıcı renkleri sarı kahverengi ve altın renginden bir tünel oluşturuyordu. Langdon attığı her adımda yeni bir koku duyuyordu. Acı mantar, acı kökler, misk yağı. dünyanın dört bir yanında konuşulan dillerden sağır edici bir koro oluşturuyorlardı. Tüm bunların sonucunda kişi onca insanın arasında tüm duyuları harekete geçiren bir istilaya uğruyordu. Binlerce insan. Langdon o an onu sıkıştıran bir klostrofobi hissetti. Kendini zorlayıp pazarın içlerine girmeden önce az daha duruyordu. Sienna'nın ileride kalabalığı azimle yararak ilerlediğini görebiliyordu. Sonuna kadar bu yolu koşacağı belliydi. Onu her nereye götürürse götürsün. Langdon bir an onu neden kovaladığını düşündü. Adalet için mi? Sienna'nın yaptıklarını düşününce yakalandığında onu ne tür bir cezanın beklediğini kestiremiyordu. Salgını önlemek için mi? Her ne olduysa zaten olmuştu. Langdon yabancıları iterek kendine yol açarken Sienna Brooks'u yakalamayı neden bu kadar çok istediğini birden fark etti. Cevap istiyorum. Yalnızca 10 metre ilerideki Sienna Brooks, pazarın batı kanadının sonundaki çıkış kapısına yönelmişti. Yeniden şöyle bir arkasına bakıp da Langdon'ın yaklaştığını görünce endişeye kapıldı. Önünü döndüğünde ayağı takıldı. Sienna'nın ileri doğru giden başı önündeki kişinin omzuna çarptı. Adam yere düşerken genç kadın düşmemek için sağ eliyle bir şeye tutunmaya çalıştı. Bulabildiği tek şey bir kestane fıçısının kenarıydı. Çaresizlik içinde tutunup fıçıyı kendine doğru çekince içindeki tüm kestaneler yere saçıldı. Langdon 3 adımda onun düştüğü yere ulaştı. Yere baktığında yalnızca devrilmiş fıçıyı ve kestaneleri gördü. Sienna yoktu. Dükkan sahibi öfkeyle bağırıyordu. Nereye gitti? Langdon kendi etrafında döndü ama Sienna bir şekilde ortadan yok olmuştu. 15 metre ilerideki çıkışa baktığında bu abartılı düşüşün kaza olmadığını anladı. Çıkışa kadar koştu ve yine insanlarla dolu olan büyük bir meydana çıktı. Boş yere geniş alanı gözleriyle taradı. Tam ilerideki çok şeritli yolun solundaki Galata Köprüsü Haliç'in suları üzerinden uzanıyordu. Yeni caminin çift minaresi Langdon'ın sağında yükseliyor ve meydanın üzerinde parlıyordu. Solunda ise insanlarla dolu açık meydandan başka bir şey yoktu. Acaba kornalarının sesi Langdon'ın bakışlarını yeniden ileri, meydanı denizden ayıran yola çevirdi. 100 metre ileride hızla akan trafiğin içinde koşarken iki kamyon arasında kalmaktan son anda kurtulan Sienna'yı gördü. Denize doğru koşuyordu. Langdon'un solunda Haliç kıyısındaki ulaşım merkezi motorlar, otobüsler, taksiler ve tur tekneleriyle doluydu. Langdon meydandan yola doğru koşmaya başladı. Parmaklıklara geldiğinde adımını araba farlarıyla doğru zamanlayarak çift şeritli yolun ilk şeridine zıpladı. 15 saniye kadar kör edici farlarla kızgın kornaların saldırısına uğradıktan sonra deniz kıyısındaki son parmaklıklara varana kadar şeritten şeride ilerledi. Onu hala görebildiği halde taksi durağından ve bekleyen otobüslerden uzak durarak doğruca rıhtıma ilerleyen Sienna aradaki mesafeyi iyice açmıştı. Langdon turist motorları, deniz taksileri, balıkçı tekneleri ve sürat motorlarının girip çıktığı rıhtıma baktı. Denizin karşı tarafındaki şehir ışıkları Haliç'in batısında titreşiyordu. Sienna karşı tarafa geçerse onu bir daha bulabilme şansının olmadığını biliyordu. Sonunda deniz kıyısına vardığında sola döndü ve iskelede koşmaya başladı. Yaldız boyalı süsleri bulunan ve neon dekorları yanıp sönen gösterişli motorlara binmek için sıraya girmiş olan turistler ona şaşırarak baktı. Yanlarından geçen Langdon boğaz içinde Las Vegas diye düşündü. İleride Sienna'yı gördü, artık koşmuyordu. Limanda özel teknelerin bağlı durduğu bir alanda durdurulmuştu ve tekne sahiplerinden birine yalvarıyordu. ''Onu teklene alma!'' Langdon arayı kapatırken Sienna'nın iskeleden ayrılmaya hazırlanan parlak bir teknenin dümenindeki bir gence kur yaptığını gördü. Adam gülümsüyor ama başını hayır anlamında sallıyordu. Sienna el kol hareketleriyle derdini anlatmaya devam etti. Ama adam onu son kez reddederek yeniden teknesindeki kumandaların başına geçti. Langdon koşarak yaklaşırken Sienna ona çaresizlik dolu bir ifadeyle baktı. Aşağıdaki teknenin kıçtan takma motoru çalışıp suyu karıştırmaya ve aracı iskeleden uzaklaştırmaya başlamıştı. Sienna aniden iskeleden denize doğru sıçradı. Teknenin fiberglass pupasına gürültüyle düştü. Sarsıntıyı hisseden kaptan şaşkın bir ifadeyle arkasını döndü. Tornistan yapıp iskeleden 20 metre kadar uzaklaşmış teknenin motorunu durdurdu. Öfkeyle bağırarak istenmeyen yolcusunun üstüne doğru yürümeye başladı. Adam üstüne gelmeye devam ederken Sienna yana doğru çekildi. Adamı bileğinden tuttu ve onu kendi hareketinin hızıyla kaldırıp borda trizinin üzerinden attı. Adam kafa üstü suya düştü. Birkaç saniye sonra yüzeye çıkmış, kollarıyla denizi dövüyor, ağzından fışkıran sular arasından hiç şüphesiz bir dizi Türkçe küfür sıralıyordu. Sienna suya can yeleği atıp dümenin başına geçerken hiç umursuyormuş gibi görünmüyordu. Motoru yeniden ileri aldı. Kıçtan takma motor gürültüyle tekneyi ileri taşımaya başladı. İskelede duran Langdon suyun üzerinde uzaklaşan ve gecenin karanlığında hayaletimsi bir gölgeye dönüşen beyaz gövdeye bakarken soluklandı. Gözlerini ufka çevirdiğinde Sienna'nın artık hem karşı kıyıya varabileceğini hem de Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan boğazlardan geçebileceğini biliyordu. Gitti. Tekne sahibi yanından karaya çıktı. Ayağa kalkıp hemen polise koştu. Langdon çalıntı teknenin ışıklarının giderek belirsizleşmesini izlerken kendini yapayalnız hissetti. Güçlü motor sesi de artık iyiden iyiye uzaklaşıyordu. Sonra motorlar aniden sustu. Langdon gözlerini kısarak karanlığa baktı. Motoru mu durdurdu? Teknenin ışıkları artık uzaklaşmıyor, Haliç'in hafif dalgalarında aşağı yukarı salınıyordu. Sienna Brooks her nedense durmuştu. Benzini mi bitti? Elini kulağına götürüp dinledi. Motorun rölanti sesini duyabiliyordu. Benzini bitmediyse ne yapıyor? Langdon bekledi. 10 saniye, 15 saniye, 30 saniye. Ardından motorlar önce biraz tekleyip sonra yeniden gürültüyle çalıştı. Teknenin ışıkları geniş bir daire çizerek dönmeye, provası Langdon'ın üzerine gelmeye başlamıştı. Geri dönüyor. Tekne yaklaşırken Langdon dümendeki Sienna'nın boş gözlerle ileri baktığını gördü. Motoru yavaşlatıp ayrıldığı 30 metre ötedeki aynı iskeleye tekneyi geri getirmişti. Sonra motoru kapattı. Sessizlik. Yukarıda duran Langdon hayretle aşağı bakıyordu. Sienna başını kaldırıp bakmadı. Bunun yerine yüzünü ellerinin arasına aldı. Omuzlarını yükseltip kamburunu çıkararak sarsılmaya başladı. Sonunda başını kaldırıp Langdon'a baktığında gözleri yaşlarla dolmuştu. Hıçkırırken Robert dedi, "Artık kaçamam, gidecek hiçbir yerim yok." 96. Bölüm. Virüs serbest. Elizabeth Sinski merdivenlerin dibinde durmuş, boşaltılmış sarnıca bakıyordu. Taktığı gaz maskesinin içinde nefes almakta zorlandığını hissediyordu. Burada bulunan patojene çoktan maruz kalmış olabileceği halde, TTD ekibiyle birlikte boşaltılmış mekana girerken hazmat kıyafeti giydiğine memnundu. Hava geçirmez kasklara kenetlenen kabarık beyaz tulumlarıyla bir uzay aracını istila eden astronotlar gibi görünüyorlardı. Sinski yüzlerce korkmuş konser izleyicisi ve müzisyenin yukarıda sokakta toplanmış olduğunu ve izdihamda yaralananların tedavi edildiğini tahmin edebiliyordu. Diğerleri bölgeden çoktan kaçmışlardı. Bu kargaşadan zedelenmiş bir diz ve kırılmış bir nazarlıkla kurtulduğu için kendini şanslı hissediyordu. Sinski virüsten daha hızlı yayılan tek bir şey vardır diye düşündü. Korku. Yukarıdaki kapılar kilitlenmiş, hava geçirmeyecek şekilde mühürlenmişti. Yerel yetkililer önlerinde nöbet tutuyorlardı. Sinski yerel polisin gelişiyle bir restleşmeye şahit olacaklarını düşünmüştü. Ama polis TTD ekibinin biyolojik tehlike ekipmanlarını görüp Sinski'den potansiyel bir salgın tehlikesi haberini aldıktan sonra muhtemel anlaşmazlıklar yaşanmamıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü lagüne yansıyan sütun ormanına bakarken bu işte yalnızız diye düşündü. Kimse aşağıya inmek istemiyor. Arkasındaki iki ajan merdivenin aşağısına serdikleri büyük poliüreten tabakayı ısı tabancasıyla duvara sabitliyorlardı. Diğer ikisi platformun üzerinde açık bir alan bulmuş ve bir suç mahallini incelemeye hazırlanıyormuş gibi elektronik aletlerini hazırlamaya başlamışlardı. Siz ki burası tam olarak bu diye düşündü. Bir suç mahalli. Sarnıçtan kaçan ıslak çarşaflı kadını düşündü. Sienna Brooks, DSÖ'nün salgın önleme çabalarını sabote etmek ve Zobrist'in sapkın amacını tamamlamak için kendi hayatını tehlikeye atmıştı. Buraya indi ve Soluble'un torbasını patlattı. Langdon Sienna'nın peşine düşüp gecenin karanlığına karışmıştı ve Sinski henüz ikisiyle ilgili bir haber almamıştı. Umarım Profesör Langdon güvendedir diye düşündü. Üzerinden sular damlayan ajan Brüder gezinti platformunun üzerinde durmuş, boş gözlerle Medusa'nın ters duran kafasına bakarken nasıl ilerlemesi gerektiğini düşünüyordu. Brüder bir TTD ajanı olarak etik değerleri ve kişisel kaygıları bir tarafa bırakıp uzun vadede mümkün olduğunca çok hayat kurtarmaya odaklanmak üzere eğitilmişti. O ana kadar kendi sağlığının tehlikede olduğunu hiç düşünmemişti. Riskli hareketi için kendine kızarak bu işe ben bulaştım diye düşündü. Derhal bir değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Brüder elindeki işe odaklanmaya çalıştı. B planını uygula. Ne yazık ki bir karantina krizinde B planı her zaman aynı olurdu. Çapı genişlet. Bulaşıcı bir hastalıkla savaşmak çoğu zaman bir orman yangınını söndürmeye benzerdi. Bazen savaşı kazanmak için geri çekilip muharebede yenik düşmek gerekirdi. Bu noktada Brüder hala tam bir önlemin mümkün olduğu fikrinden vazgeçmiş değildi. Sienna Brooks büyük ihtimalle kalabalığın paniği ve tahliyesinden sadece birkaç dakika önce torbayı patlatmıştı. Eğer bu doğruysa olay yerinden yüzlerce insan kaçmasına rağmen hastalığın bulaşmasını önlemek için herkes kaynaktan uzak bir yere yerleştirilebilirdi. Brüder, Langdon ve Sienna dışında herkes diye düşündü. İkisi de torbanın patladığı yerdeydiler ve şimdi şehirde bir yerdeler. Brüder'in başka bir endişesi daha vardı. Mantığındaki bir boşluk içini kemiriyordu. Suyun içindeyken patlamış Soluble'un torbasını bulamamıştı. Sienna torbayı tekmeleyerek yırtarak ya da başka bir şekilde patlattıysa, hasarlı sönük parçayı suyun üzerinde yüzerken mutlaka görmesi gerekirdi. Ancak hiçbir şey bulamamıştı. Torbanın kalıntıları sanki buhar olup uçmuştu. Brüder Sienna'nın şimdiye kadar çoktan yapışkan, dağılan bir pislik haline gelecek Soluble'un torbasını yanında götürdüğünü de pek sanmıyordu. Peki torba nereye gitti? Brüder bir şeyi gözden kaçırdığını hissediyordu. Öyle bile olsa kritik bir soruya cevap vermesini gerektiren yeni bir önleme stratejisine odaklanmıştı. Virüsün şu anki yayılma alanı nedir? Brüder bu sorunun birkaç dakika içinde cevaplanacağını biliyordu. Ekibi gezinti platformlarının üzerine lagünden gittikçe artan uzaklıklarla bir dizi portatif virüs tespit aleti yerleştirmişti. PCR üniteleri olarak bilinen bu aletler, bulaşıcı virüs varlığını tespit eden polimeraz zincir reaksiyonu kullanıyorlardı. TTD ajanı umudunu koruyordu. Lagündeki su hareketsiz olduğu ve çok az zaman geçtiği için PCR aletlerinin çok küçük bir alanda virüs tespit edeceklerine, bunu kimyasallar ve vakumlamayla yok edeceklerine emindi. Bir teknisyen megafondan "Hazır mısınız?" diye seslendi. Sarnıcın içinde konuşlanmış olan ajanlar baş parmaklarını kaldırarak işaret verdiler. Megafondan cızırtılı bir ses duyuldu. "Örneklerinizi alın." Mağaranın içinde analistler eğilerek PCR makinelerini çalıştırdılar. Her alet operatörünün gezinti platformunda durduğu yerden bir örnek analiz etmeye başladı. Herkes yeşil ışıkları görmek için dua ederek beklerken sarnıcın içine bir sessizlik çöktü. Ve sonra oldu. Brüder'e yakın makinede kırmızı virüs tespit ışığı yanmaya başladı. Ajan gerilerek bir sonraki makineye baktı. O da kırmızı yanıp sönüyordu. Hayır. Mağaranın içinde şok mırıltıları yankılandı. Sarnıcın içinden girişe kadar uzanan PCR aletlerinin kırmızı ışıkları teker teker yanarken Brüder olanları dehşet içinde izledi. Ah tanrım diye düşündü. Yanıp sönen kırmızı tespit ışıkları kuşku götürmez bir tablo çiziyordu. Virüsün dağılma alanı çok büyüktü. Tüm sarnıç virüs kaynıyordu. 37. ayrımın sonu. Sayfa 532.